Herkese merhaba. Ya bu TEDx biraz Twitter gibi 140 karaktere sığdıracağımız bir tekste benziyor. Yani süreyi tutturup tutturamayacağım konusunda emin değilim. Şimdi ben size kendi hikayemi anlatacağım. Bu hikayenin sonunda da bir şeyleri daha net göreceksiniz. Bu bakış açını değiştir konseptini içeride nasıl yaptığımı bu hikaye sırasında anlamış olacaksınız diye tahmin ediyorum. Çocukluk arkadaşım hala da ortağım olan Murat Türkbıkmaz dedi ki, o da staj için Kanal 6'ya gidiyordu. Dedi ki, bana benim gibi birini istiyorlar Timur, ben de seni söyledim dedi. İyi demişsin dedim ben de ve Kanal 6'ya geçtim. Yani daha doğrusu düştüm bir anda. O anda ne olduğunu çok farkında değildim aslında. Çok büyük bir haberci ve gazeteci abilerimin arasına girmiştim. Arda Özkan, Ayda Özüçevik, Koran Atay, Atilla Güner gibi isimlerle birlikte haber merkezinde çömez olarak başladım. Fakat hani hiç tecrübemiz de yok. Ama bir şekilde de öğrenmem lazım. Hani üniversiteyi de kazanamamışım zaten. Ondan sonra ama meraklıyım çok böyle. Hem teknolojiye hem çekim yapmaya daha önce de yapıyordum çünkü işe başlamadan da. Ufak ufak başladık. Sonra TRT'deki kalifiye elemanlar hep özel televizyonlara geçti. Birçoğunuz tabii o dönemi bilmiyor. Çünkü özel televizyonlar kuruldu ama çalışacak adam yok. En iyi bilenler de TRT'ci çalışanlar olduğu için kameramanlar, işte montajcılar derken hepsini transferle özel televizyonlara almaya başladılar. Biz de kameramanlara gidiyoruz işte, abi işte şu nasıl oluyor falan. Yalan yanlış gösteriyor adam. Öğrenmeyelim istiyor işi. Ondan sonra kamerayı kullanabilir miyiz? Hayır diyor. Giderken dolaba kilitleyip gidiyor. İşte biz öğrenemeyeceğiz bu şekilde. Ondan sonra Murat'la biz bir omuz omuza verdik. Dedik ki izleyeceğiz. Yani görerek öğreneceğiz. Yani ya onlar bize anlatmayacaklar belli ki bu işi. Dolayısıyla sünger gibiyiz zaten. Her tarafa dadanıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Onların anahtarı nereye kilitlediklerini öğrendik. Hani akşam 6 dedi mi de birçoğu gidiyor özel bir iş yoksa. Gece açıyoruz biz dolaptan kameraları. Onlar gibi omuzda koşarak kayıt denemesi. İşte alt açı yap, şöyle yap. Böyle bayağı asker gibi antrenman yapıyoruz. O tripoda nasıl konuyor kamera, orada çekim yapalım falan filan. Deliler gibi böyle öğrendik. Çekiyoruz da lan diyoruz, bunu nasıl biz izleyeceğiz? Montaj setlerine gitmemiz lazım. Orada da TRT'de gelen dayılar var. Almıyorlar bizi. Hani ya bize işleri düşen, hani git bize çay al, tost getir, işte A4 bir top kağıt getir diyen muhabirler. Hani kime gitsek biz bayağı böyle ortamalı ama zombi gibiyiz. Hani görünmüyoruz sanki onların için gözünde. Sonra ben bir şey keşfettim. Şimdi böyle bir de uyduruk H8 kamera verdiler. Hani siz muhabir kameraman oldunuz dediler bize. Ondan sonra ama dediğim gibi hani parantez içinde söylüyorum. Biz gerçekten müthiş bir gözlem yapıyorduk orada Murat'la. Dolayısıyla keşfettiğim şey şuydu. Altı dedim mi hepsi gitmek istiyorlar evine. Memurluktan gelen herhalde bir zihniyet. Gece de genelde defileler oluyor. Defilelere ben gitmeye başladım. Müthiş bir ortam. Yani o fırtına gibi esmeye başladım. Her defilede ben varım yani. Ondan sonra çekiyorum. Sonra şunu fark ettim. Zaten kırılma noktalarından bir tanesi de o oldu. Montajcılar da defile montajlamayı seviyor. Bu sefer hani abi oğlum yok mu Timur bir tane defile gel de montaj yapalım falan. Aa güzel, ben daha da yoğunlaştım. Bizim haber merkezinde belediye başkanı, imar müdürü, işte mafya babası, acayip acayip bir network olan muhabirler var. Benim network hep magazin, defile, ondan sonra modacılar falan. Ben böyle biraz yanlış tarafa doğru gider gibi oldum kendime göre, hedefime göre. Ama işimi görüyordu. Montaj setlerine girmeye başladım böylece. Kapıyı açtı bana o iş. Ondan sonra nasıl montaj yaptıklarını görmeye başladık. Fakat bir süre sonra şirketin içinde çok fazla durduğumuz için eve gitmiyoruz neredeyse. Dikkat çekmeye başladık. Bizim geceleri orada kalmak için bir sebebimiz olması gerekiyordu. Onu da şöyle yaptık. O zamanlar Türkiye'den yayın yapmak yasaktı. Londra'dan Kanal 6 yayın yapıyordu. Londra Haber Merkezi'nin bir kısmı oradaydı. Bir radyo da vardı bizim, Radyo Tek diye. Radyo Tek'in de sabah haberlerini Meltem Cumbul sunuyor. Biz geceleri Meltem'le konuşup konuşup böyle bülten yazıyoruz, hava durumu yazıyoruz falan. Legalleştik içeride aslında. Yani bir şekilde şey yapabilmeye başladık. Rahatlıkla diyoruz çünkü biz görevliyiz sabah haberleri için. Bir şeyler yapacağız diyoruz. Dolayısıyla böyle Biz bayağı böyle yoğun bir şekilde, bir de ben şey yaptım, gece kaldığımız için şoförler var şirketin, nöbetçi. Onlardan direksiyon dersleri de almaya başladım. Hani her türlü donanımlanıyorum ben böyle. Acayip bir hızlandırılmış kurs. Yani Matrix vardır ya. Yani 10 yılda öğreneceğim her şeyi ben 8 ay içerisinde öğrendim. Müthiş böyle o falan diye çıktım ortaya. Ondan sonra bir kritik bir nokta geldi. Yani o işte hayatta çok fazla gelmiyor ama kovalayınca aslında bence geliyor. Hezerfan diye bir havaalanı var şu ileride Çekmece tarafında. O havaalanını Turgut Özal açtı. Bizim kanalın sahibi Ahmet Özal. O dönem haberler çıkmaya başladı. Dediler ki işte kapatacağız, orayı çevreyi kirletiyor havaalanı falan filan. Her şeyde oraya bizi haber merkezinden haber yapmaya gidiyoruz. Orası çok güzel bir yer, işte yıkılmasına da gerek yok falan tadında haberler yapılıyor. Beni yolluyorlar genelde de. Hani kötü iş çünkü, ondan sonra sıkıcı. Ondan sonra gidiyorum, bütün gün oturuyorsun hesapta. Böyle gittim geldim. Bir gün otururken böyle şey var, kafeterya gibi bir yeri var, orada duruyorsun. Ben tabii dandik kamer muhabiri olduğum için telsizim de yok benim. Herkes telsiz dinliyor, polis dinliyor. Bende hiçbir şey yok, ben yancıyım böyle sürekli. Ondan sonra coştu telsiz konuşmaları bir anda böyle. Delirdi ama böyle ambulans, işte itfaiye, bilmem ne. Ümraniye'de çöplük patladı. Bilenler var mı bilmiyorum. İstanbul için çok önemli bir olaydır. Ümraniye çöplüğü havaya uçtu. Olağanüstü bir şey ama nasıl bir şey yani, kafamda da canlandıramıyorum. Ondan sonra ve bu sırada da bana bir tane pilot gelmişti. Onu atladım, o detayı. Onu hemen biraz geri sarıp söyleyeyim. Dedi ki ya işte biz burayı kirletmiyoruz. Kamerayla görünce beni bir şey zannetti hani böyle. Dedi ki biz çimento fabrikası var ileride. O asıl kirletiyor. Etrafta da fabrikalar var. Onların yüzünden bizi buradan kaldıracaklar diye bir şey söylemişti. Seni gel uçurayım, çek onları tepeden dedi güzel güzel hepsini ki belgeleyelim onu. Tamam abi yaparız falan deyip ben o telsizin olduğu yere geçmiştim. Bu patlamayı duyunca çaktırmadan böyle fişek gibi çıktım oradan. O pilotu buldum. Dedim ki abi dedim böyle böyle hani sen demiştin ya şunları çimento fabrikası, hadi çekelim biz onları dedim. Ondan sonra hadi dedi, bayağı Cessna küçük böyle tek pervaneli bir uçak. Biz çıktık işte uçuruyor beni, bak çimento fabrikası çekiyorum. Bak işte orada tekstil var, çektim abi. Sonra ben ufak ufak şey mevzuna geldim. Abi duydun mu? Ümraniye'de çöplük patlamış dedim. Yapma ya dedi. Ondan çok acayip olaymış abi. Ben telsizde duydum, aşağıdaki muhabir arkadaşların telsizinde. Büyük olaymış. Ölü yaralı çok fazlaymış falan filan. Yapma ya falan. Ya dedim bu uçakla dedim o Ümraniye'ye biz ne kadar da gideriz abi dedim. Ama biz ama böyle gidiyoruz beraber. Ondan sonra o dedi ki 10 dakikada gideriz. Ne var ki dedi. Ya gitsek ya abi dedim işte. Çekelim dedim, bak bunları da çekeriz. Hazır hazır uçmuşuz zaten. Oğlum taksi mi bu dedi. Öyle kafana göre gidilebilir misin dedi. Bu arada Atatürk Havalimanı var. Deli gibi uluslararası Türk yani iç hatlar her şey uçuyor. E dedim izin isteyelim. Ama bu tamamen işte çocukluk mu, cahil cesaret mi ya da işte o cevval muhabirlik mi artık adını tam bilmiyorum. Ve anons etti, dedi ki böyle böyle bir geçiş yapıp işte Ümraniye şu koordinattan falan filan anlattı işte adam. Ona biz gibi geçiş yapmak istiyoruz, işte yarım saatlik bir uçuş yapacağız. Her şeyi söylüyor adam ne yapacaksa. İzin verdi kule. Ondan sonra biz gidiyoruz şimdi, bayağı bastık böyle küçük çekmeceden oraya doğru arka taraftan. Ben büyük heyecanlıyım böyle ondan sonra ve şeye geldik, olay yerine geldik. İnanılmaz bir görüntü arkadaşlar, hakikaten yani... Ümraniye ters dönmüş. Yani o çok büyük bir olaydır. Çok ölü var zaten olayda. Metan gazı birikmesinden dolayı çöplükteki infilak ediyor. Yani düşünün bombanın büyüklüğünü. Ben in abi alçal abi yandan şöyle de geçelim falan. Ben bayağı açı vere vere deli gibi çekiyorum. Ondan sonra neyse bitirdik. Hadi dönelim abi şimdi de, hadi dedim. Ondan sonra bastık dönüyoruz. Dönerken rahatla durmadım. Abi dedim bunu ben, benim de önümde dümen var. O şey hani kullanıyor ama benimki boş boş dönüyor böyle. Ben de yapabiliyor muyum abi bunu falan? Yaparsın, çok zor değil aslında falan. Bir iki dakikada uçurduk orada, arada onu da yaptım. Ondan sonra ve ama dünyanın en güzel hissi hala daha en sevdiğim şeydir hakikaten. Yani uçmak çok güzel bir şey. Neyse indik biz. Tam biz indik, ben uçaktan çıktım, binaya doğru gireceğim. Muhabirler bağırış çağırış, bir sürü gazeteler var, Hürriyeti, bilmem nesi, Günaydın'ı, Sabah'ı, herkes orada böyle. Koştur koştur uçağa doğru gidiyorlar, pilota bağırıyorlar falan. Meğer siz onu götürdünüz, bizi de götüreceksiniz diye baskı olmuş. Anlamışlar benim oraya gittiğimi. Neyse ben arabaya bindim hemen. Bas dedim hemen haber merkezine gidiyoruz. Koştur gittik haber merkezine. Bir hani vardır ya Amerikan filmlerinde başı kesik tavuk gibi herkes koşturuyor böyle haber merkezinde. Ben diyorum Arda abiye gidiyorum. Arda abi diyorum elimde de kasetim. Ondan sonra Arda abi çektim işte ben falan. Git Timur şimdi Allah aşkına oraya. Biz zombiyiz ya zaten hani görünmüyoruz. Ayda'ya gidiyorum. Ayda ya bir şey söyleyeceğim dedim. Timur hiç zamanı değil falan. En son filmlerdeki gibi aynı ama hakikaten öyledir. Yani Murat da bu olaya şahit olduğu için rahatlıkla anlatıyorum. Murat yanımızda yok keşke olsaydı. Dedim ben Ümraniye Çöplüğü'nün çekimlerini yaptım havadan. Böyle bayağı film gibi vardım elimde kasetle. Hakikaten durdular böyle. Nasıl yani falan. Ondan sonra hemen bir görüntüleri kontrol ettiler tabii. Bize güvenmiyorlar çok fazla. Baklar hakikaten çekmiş herif diyor Arda. Arda abi rahmetli. Ondan sonra ve Timur Akkurt'un ilk olay yeri görüntüleri KJ'siyle haberde yayına girdi bu. Ondan sonra ve bütün şirket beni artık çok iyi tanıyordu. Annem aradı zaten. Oğlum ne işin var senin oralarda? Nasıl gittin sen falan. Böyle bayağı yıkıldı ortalık benim hayatımda böyle. Üst düzey yönetim falan çağırdı, tebrik etti falan. Bayağı böyle müthiş olay. Bir de bir maaş ikramiye verdiler ki en güzel tarafı da oydu o dönem. Ondan sonra ben hakikaten benim kırılım noktalarımdan bir tanesiydi bu. Sonraki sene yani Ağustos-Temmuz aylarıydı. 2003 oluyor galiba. 2003 galiba. Yok 1993 pardon ya. 1993'te ATV'ye transfer oluyoruz dedi Arda Özkan. Haber merkezinden sadece ben ve Murat'ı aldı. Diğer muhabirlerden kimseyi almadı. Ayda, Korhan, Arda Özkan, Timur Akkurt, Murat Türkbükbaz. Biz ATV'ye transfer olduk. O zamanlar adam yok zaten. Çok ciddi paralarla transfer olunuyor. Ama tabii bizi de götürmeleri çok hoşumuza gitti. Satel'di o zaman ATV'nin ismi. Neyse gittik. Timur dediler seni biz başka birine vereceğiz ama. Nasıl ya dedim hani beraber geldik transfer falan ne oldu ki? Savaş Ay diye bir adam var sen onunla çalışacaksın. Ondan sonra iyi dedim ne yapayım yani yapacak bir şey yok. Savaş Ay verdiler beni. Savaş Ay, Nevin Sungur. İkisi odada oturuyorlar. Beni götürdüler tanıştırmaya. Ondan sonra işte bizim sana anlattığımız kişi bu falan deyip gösterdiler. Savaş Ay'da iyi abi bir şeyler yapacağız işte. Biz hiç televizyonculuğu bilmiyoruz bu arada. Ben dergide mergide yazıyorum. Nevin de gazetede yazar. Sen de bizi öğretirsin falan. Ben 18 böyle duruyorum. Öğretirim dedim yani. Ondan sonra ve tabii sonra ekipler oluşmaya başladı. Coşkun Aral geldi ekibimize. Yani zaten efsane bir kadro. Yani şanslı da gidiyorum. Şafak Bakkalbaşıoğlu programın yönetmeni oldu. Çok detaylı anlatmayayım artık ama girip çıkmadım, delik kalmadı. Hani her türlü filmi bilirim, dolandırıcılığı da bilirim. Cinayeti de, yani ölü görmediğim gün geçmediği bir dönemdir o benim. Ondan sonra neyse, onu fazla artık anlatmayayım. Hani bu da bir kırılma noktasıydı ve çok büyük işler yaptık orada hakikaten. Sonra çok uzatmayacağım, Show TV'ye falan geçtim. Ve Show TV'de uzun yıllar çalıştım, 7,5 yıl civarında çalıştım. Son bir senede Jimmy Jeep denen bir aleti fark ettim ben. Ya dedim bu çok enteresan. Bir tekerlekleri var, boru böyle, ucunda kamera dönüyor, havalarda kaçıyor böyle. Acayip güzel hareketler yapıyor. Dedim ben bunu kullanmam lazım, çok eğlenceli. Ondan sonra onu da kullanmaya başladım. Sonra dedim ki, ya bu dedim bunlar, ben de bir tane alayım. Yani kiralıyorlar çünkü, öyle çok fazla sayıda yok. Ondan sonra sipariş verdim, 30-40 gün sonra işte geldi. Hatta sahibiyle tanıştım, Jason Stanton diye bir adam. Jimmy Stanton pardon, Arizona'da, bayağı Amerika'da, çölde adamın kendi imalathanesi var, yapıyor. Neyse geldi benim Jimmy Jeep'te. O dönemde ben artık şovdan ayrılmak istedim. Hani kesmiyordu beni, sıkılmaya başlamıştım. Çok uzun çalıştım orada. 1200-1300 civarı maç çektim sadece. Çok bayıktı yani. Ve o Jimmy Jeep'i aldığımda geldikten sonra Türkiye'de 8 tane daha Jimmy Jeep vardı. O 8 Jimmy Jeep'i de gittim dedim ki bir yıllık kiralıyorum. Ben alacağım bunları. Ondan sonra adamlar atladı tabii hemen. Verdiler Jimmy Jeep'lerini bana. Ondan sonra 9 tane Jimmy Jeep var Türkiye'de ve hepsi bende. Onlar uyandığında çok geçti. Çünkü yıllık sözleşmeyi yapmıştım ve Jimmy Jeep mafyası oldum ben. Her Jimmy Jeep arayan beni buluyor. Hala daha telefonum çalar. Jimmy Jeep Timur diye kayıtlısın abi biz de diyor. Ondan sonra ve ben bir yıl böyle fırtına gibi estim. Normalde günlük kiralanan cihazı ben saatlik falan vermeye başladım. Fiyatları ben belirliyorum çünkü başka yok. Ondan sonra bayağı güzel geçti bir yıl. Ama sonra şeyden piyasa tabii hareketlendi bir anda ve şey yapmaya başladılar. Ya biz de alalım falan. Jimmy Stanton'dan da mailleşiyoruz biz bu arada. O da diyor ki çok büyük sipariş geldi Timur ne oluyor orada dedi. Oluyor oluyor abi şeyler falan böyle. Ondan sonra 20'nin üzerinde cimicip siparişi aldığını ve 6 ay içerisinde teslim edeceğini söyledi. He dedim, ben hemen yazdım bunu. Ve birinci yılın sonlarıydı, sözleşmeleri bitiyordu zaten cimiciplerin bendeki. Kendiminkini aldığım fiyattan sattım. Ondan sonra ve diğerlerini de iade ettim, çıktım ben sektörden. Ve 20-27 tane cimicip oldu bir anda piyasada. Fiyatlar böyle, ben atıyorum 750'ye biliyorsam onları 250'ye zor kiralamaya başladılar falan. Ben ama başka tarafa geçmiştim. Bu da bir geçiş, atladığım noktadır. Sonra dizilerde çalıştım bir süre ve çok sıkıldım. Hani görüntü yönetmenliği keyifli bir iş ama sabahlara kadar çalışıyorsun, ertesi gün oluyor bir daha çalışıyorsun falan, bitmiyor. Eve gidiyorsun, benim çocuğum doğduğunda 3 gün setten hastaneye geçmiştim. Herkes tebliğe gelmiş, hiçbirini görmedim ben. Yani uyuyordum çünkü yanında eşimin. Ondan sonra dedim ki ya biz bu işi yapmayalım, ben bırakacağım dedim. Ve 2003 senesinde Patika yapım şirketini yönetmen eşim Şenay Akkurt'la birlikte kurduk. Ve orada da dedim ki, biz orada tabii ben freelance çalışırken kurumları gözlemlemeye başladım. Yani şeyi gördüm orada, kurumların videoya çok ihtiyacı var. Ve çok bunu yapabilecek adam yok. Patika yapımın ana işi kurumsal video çözümleri üretmek olsun. Dolayısıyla böyle bir adım attık. Ya 1,5 dakika yazıyor, benim daha anlatacağım var, ne yapacağız ya, yeter mi bu? biraz daha hızlı gideyim. Kurumsal filmler yapmaya başladık. Sunum da 3 sayfa geride kalmış, bir dakika. Ve bu tip şeyleri yapa yapa da bu sefer aslında kurumların içlerini öğrenmeye başladım ben. Hani dışarıda bir yapım şirketimiz var, video prodüksiyon yapıyoruz. Onlar böyle pikniklere, işte ne bileyim spor müsabakalarına deliler gibi para harcadıklarını gördüm. Ve sorduğumda bir sene sonra hiçbir şey hatırlamadıklarını gözlemledim. Ve dedim ki biz öyle bir şey yapmalıyız ki, bizim Kareas, Murat da katıldı bu arada şirkete, hissedar oldu bizim Murat Türkbükmaz. Dedim ki bunları biz nasıl bir arada tutarız ve kalıcı bir şey yapmalarını sağlarız. Corporate Film Fest diye bir şey hayal ettim. Kurumsal Film Festivali. Filmleri kendileri yapacaklar. Yönetmen kendi olacak, oyuncu kendi olacak. Bir tek teknik imkanları biz sağlayacağız, montajı biz yapacağız. Eğitimler vereceğiz onlara, verdirteceğiz iyi yönetmenlerden, oyunculardan vesaire. Süper bir yarışma kurguladık ve acayip tuttu. O dönem katılmayan firma kalmadı bayağı büyük şirketlerden. Şenay çok, biz ona yığmıştık işi. 5 sene sonra patladı, hani ben daha yapmayacağım, yoruldum dedi. Ara verdik. Bu sene tekrar başlatmayı planlıyoruz. Neyse, o dönemde de İşte YouTube yeni açılmıştı 2005. 2006'da batarken Google'ın satın aldığı zamanları düşünün. Ben ondan yayıncılığa taktım o dönemde. Sürem bitti bu arada. ve ondan yayıncılıkta da şunu yaptım. Yani aslında video server diye bir şey yok. YouTube'a bir şey yüklemek gibi bir durum yok. Hepsini ben kendi küçük bir video server oluşturup, kendi şirketimizin bahçesinde bir stüdyo gibi bir şey kurduk. Burak Aydoğan vardı, oyun oynardı. Acayip oyun dünyası, tanır zaten Burak'ı. Orada World of Warcraft oyununun canlı oyununu oynuyor. Yani şimdiki YouTuber'ların ya da Twitch'çilerin yaptığı şeyi biz 2006'da yaptık. Level'ı nasıl geçersin falan filan anlatıyor. Messenger var tabii, o zaman soruları öyle alıyorlar. Ama ben orada da piştim. Sonra da dedim ki, Süreyya Cilive gideceğim ben. Turkcell'in CEO'suydu o dönem. Dedim ki Anadolu'da sizi izleyemiyorlar. Hep gazeteleri bir gün sonra okuyorlar, televizyonda söylüyor, sonra haber yapıyorlar. Ben dedim ki sizin basın toplantınızı internetten canlı yayınlayalım, Anadolu'da aynı anda seyretsin. Oo dedi, güzel iş bu, yapalım. Bize ispat ettik tabii hani yapılabildiğini. Ondan sonra ve uzun yıllar Turkcell'e internetten canlı yayınlar yapmaya başladık. Onun dışında ne yaptık bakayım? Ben tabii video işlerine iyice şirket tarafından ayrıldım, kurumsaldan böyle hafif hafif kaçmaya başlamıştım. 2012 yılında kombinemle maçlara gidiyorum, Galatasaray maçlarını seyrediyorum. Ondan sonra ama maçta çok çeken bir adam olduğum için şeyi istemiyorum ben, sahayı görmek istemiyorum. Yani çünkü televizyonda zaten onu gösteriyorlar. İşte oraya nasıl gidiliyor, işte tribünde ne, hangi tezahüratlar yapılmış, ona gol sevincinden sonra işte arka tarafta ne oluyor bilmem ne. Hani böyle değişik detaylar çektiğim videolar yapmaya başladım. Tezahüratlar çekiyordum. Milyonu geçti böyle bir anda. YouTube'a attım bunları. Ondan sonra dedim bu daha değişik bir durum. Bir de para verdi YouTube bana o zaman. Ondan sonra ve dolayısıyla YouTube'a içerik üreticisi oldum böyle bir şekilde. Sonra Rock FM'de program yapıyordum o dönem. Tekno Safari. O Rock FM satıldı. Şimdi Kent FM'de yapıyoruz hatta, dinlerseniz seviniriz. Tekno Safari'yi yaparken Barış Akpolat'la tanıştım. Ben böyle teknoloji manyağı, o müzik manyağı böyle. Sohbet ediyoruz, geyik yapıyoruz. Ben teknolojiden bir şey anlatayım. Böyle bakıyor Barış sürekli. Ondan sonra abi diyor, ben diyor şey ya, çok sarmadı falan filan. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında %98'i piyasanın, yani sizler çok da ilgilenmiyorsunuz onun CPU'su ne kadar, kaç RAM'i var, işte board nasıl bir board falan, nasıl işe yarıyor bu, pahalı mı, alınır mı alınmaz mı, işte anneme mi alayım kendime mi alayım, hani baktığınız taraf bu. Ben dedim ki biz öyle bir şey yapalım ki %98 bizi izlesin, %2'ye yayın yapmayalım. Teknolojide Anlamayan Adam projesini başlattık ve hala devam ediyor, çok da keyifli gidiyor. Dolayısıyla biz birinci nesil olarak YouTube'da işler yapıyoruz. Şimdi yeni bir dönüşüm, hani herkes bir YouTube'da içerik yapmak istiyor. Onunla ilgili dışarıda artık konuşacağım, oraya atlayacağım ben, zaman kalmadı. Biz bu sırada bu kadar işi yaparken çok önemli bir gelişme oldu yine. Yine bir zıplama mı diyeyim, açılım mı diyeyim. Kurumsal YouTuber adayımız düştü önümüze. Yani Allianz firması geldi, dedi ki biz sizi araştırdık, sizi bulduk. Biz dijitalde bir şeyler yapmak istiyoruz. Sizle yapmak istiyoruz. Dünyada müziği sahiplendik biz dediler. Ondan sonra ne yapabiliriz? Ben size YouTube kanalı açarım dedim. Ama dedim stratejiyi şöyle söyleyeyim. Gerçek bir YouTuber ruh haliyle yapacaksınız. Yani kurumsal olarak yapınca zaten belli. Hani hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra benim dediğim gibi yaparsanız yapayım. Yoksa siz kendi kendinize çözüm üretebilirsiniz. Kabul ettiler. 8 ay biz YouTuber gibi yayın yaptık. İşte Ekin de burada. Hani biz tamamen kafasıyla kendi tecrübelerimizi kurumsala yansıtarak, yani bu dönüştürerek birazcık içerikler ürettik ve çok iyi yerlere getirdik. Marka bilinirliği konusunda çok bağımsız araştırma şirketlerinden iyi raporlar aldılar falan. Ne oldu? Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı Allianz Motto Müzik oldu. Ve bu bir profesyonel alana dönüştü. Şu anda aslında bence gittiği nokta da bu. Hani herkes YouTuber olmak zorunda değil. Artık YouTube bir mecra ve bu mecrada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Tıpkı TRT'deki dayılar lazım diye bize. Yani yeni kafalar lazım. Benim şirketimde de çalıştıracağım yeni kafalar lazım. Artık kameranın illa ön tarafı değil, arka tarafı, kreatif tarafı, her yerinde olabilirsiniz. Uzun lafı kısası toparlıyorum. Yani neticede algılarınızı açık tutun. Hani fırsatlar sizin önünüzden gelip geçiyor. Tutarsanız yakalıyorsunuz. Eğer başka şeyle ilgileniyorsanız, hedefiniz yoksa günün sonunda kaybetmeye mahkumsunuz. Akıllı olacaksınız, çok çalışacaksınız, zorla alacaksınız ama etik değerlerinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Ve o zaman aslında sizin perspektifleri değiştirme zamanı geldiğinde hissedeceksiniz. Cesaretli olup yapacaksınız. İşte o kadar. Gidiyor mu?